Ayrım 32, Pekin'den gelen adam, Henning Mankell, sayfa 372. 28. kızım. Hong Xiu Zimbabwe ziyareti süresince kalacağı kulübenin verandasında oturuyordu. Pekin kışının soğuğu çok gerilerde kalmış, yerini sıcak Afrika geceleri almıştı. Karanlıktan yayılan seslere, özellikle de cırcır böceklerinin bitmek bilmeyen gürültüsüne kulak verdi. Ilık bir gece olmasına karşın sivrisineklerin sıtma taşıdığı konusunda uyarıldığı için uzun kollu bir bluz giymişti. Çırılçıplak soyunup verandadaki yatağa uzanabilmeyi ve açık havada uyuyabilmeyi çok isterdi. Böylesi bir sıcakla ilk kez karşılaşıyordu. İnsanı özgürleştiren bir yanı vardı. Soğuk elimizi kolumuzu bağlıyor diye düşündü. Sıcak ise bizi özgür bırakıyor. Ağaçlar ve çalılar arasındaki kulübesi Zimbabwe hükümeti tarafından seçkin davetliler için inşa edilen lüks tatil köyündeydi. Ian Smith ve bakanları Rodezya'dan ayrılma kararının alındığı dönemde dış dünyayla bağları her geçen gün kopan ülkenin sorunlarını çözebilmek için hafta sonları buraya çekilirlerdi. 1980'de ırkçı beyaz rejim çöküp Robert Mugabe iktidara geldiğinde arazi genişletilmiş ve ilk konutlara Logo Nehri'ne bakan pek çok kulübe ve bir otel eklenmişti. Ziyaretçiler özenle tasarlanan gezi parkurlarını kullanarak gün batımında su içmek için nehre inen filleri izleyebiliyorlardı. Hong Xiu ağaçların arasında dolaşan nöbetçileri görebiliyordu. Bu karanlık da kadına yabancıydı. Daha önce bu tür bir zifiri karanlıkla karşılaşmamıştı. Gölgelerin arasında herhangi biri saklanıyor olabilirdi. Örneğin avını bekleyen iki ya da dört ayaklı bir canavar. Kardeşinin kendisini izlediği, karanlığın içinde beklediği düşüncesi kadının durgunlaşmasına neden oldu. Zifiri karanlıkta otururken kardeşinden ilk kez ölesiye korktu. Sanki güç açlığını, servet ve intikam arzusunu tatmin etmek için neler yapabileceğini ancak şimdi anlıyordu. Bu düşüncelerle baştan aşağı ürperdi. Bir sineğin yüzüne konmasıyla irkildi. Bambu masada duran bardak yere düşüp parçalandı. Cırcır böcekleri neler olduğunu anlamak istercesine bir anlığına sustu ve sonra gürültülerine devam etti. Hong Xiu cam parçalarına basmamak için koltuğunun yerini değiştirdi. Masada programı duruyordu. İlk gün askerlerin ve bandoların bitmek tükenmek bilmeyen geçişini izlemekle geçmişti. Derken heyettekiler arabalara bindirilmiş ve motosikletli polisler eşliğinde konvoy halinde yola çıkmışlardı. Katıldıkları öğle yemeğinde bakanlar uzun konuşmalar yapmış ve geleceğe kadeh kaldırılmıştı. Önündeki programa göre Başkan Mugabe'nin de yemeğe katılmış olması gerekiyordu ama gelmemişti. Saatler süren öğle yemeği bittiğinde ziyaretçiler kulübelerine geçebilmişlerdi. Köy Harare'nin 10 kilometre güneybatısındaydı. Hong Xiu arabanın camından çorak toprakları ve yoksulluktan kırılan gri köyleri görmüştü. Dünyanın neresine gidilirse gidilsin yoksulluğun aynı göründüğünü fark etmişti. Zenginler zenginliklerini, hayatlarını çeşitlendirerek gösterirdi. Farklı evler, giysiler, arabalar ya da farklı düşünceler ve hayaller. Ama yoksullar yoksulluğun yegane ifade şekli olan griye mahkumdu. Öğleden sonranın ilerleyen saatlerinde sonraki günlerde neler yapılacağının kararlaştırılacağı bir toplantı düzenlenmişti. Ama Hong Xiu odasında kalıp kendisine verilen evrakları okumayı tercih etti. Ardından nehir kenarında yürüyüşe çıktı ve çalıların arasında dolanan veya hipopotamlar arasından su içen filleri seyretti. Tamamen yalnız sayılırdı. Nehir kenarında ondan başka sadece Pekin Üniversitesi'nden bir kimyager ve Deng zamanında ortaya çıkan piyasa ekonomistlerinden biri vardı. Adını bilmese de ekonomisti tanıyordu. Ya Ru'nun arkadaşıydı. Başlangıçta onu kendisini gözetlemesi için ağabeyinin yollamış olabileceğini düşündüyse de saçma olduğuna kanaat getirerek bu düşünceyi zihninden uzaklaştırdı. Ya Ru böyle basit numaralara başvurmayacak kadar kurnaz biriydi. Kardeşiyle yapmayı istediği tartışma anlamlı mıydı? Yoksa Çin Komünist Partisi'ni ortadan ikiye bölen çatlak, iki yakanın bir araya getirilemeyeceği kadar genişlemiş miydi? Mesele artık hangi politik stratejinin daha uygun olduğuna karar vermek ve farklılıkları ortadan kaldırmak değildi. Parti içinde köklü anlaşmazlıklar vardı. Eski idealler 57 yıl önce Cumhuriyet kurulurken temel alınan prensipler düşünüldüğünde ancak görünüşte komünist kabul edilebilecek yeni düşüncelerle çarpışıyordu. Kararları kardeşi gibi adamlar verecek olursa Çin toplumunun dayandığı temeller sarsılırdı. Kapitalizmle gelen sorumsuzluklar, ülkeyi bir arada tutmaya çalışan kurumlardan ve ideallerden geriye ne kalmışsa silip süpürürdü. Hong Xiu'ya göre insanların mantıklı yaratıklar oldukları reddedilemez bir gerçekti. Birlik düşüncesi duygulara değil sağduyuya dayanıyordu ve bütün engellere rağmen dünya mantığın egemen olacağı bir noktaya doğru ilerliyordu. Ama çok şey görüp geçirmişliği vardı ve hiçbir şeyden emin olunamayacağını biliyordu. Toplumlardaki hiçbir değişim kendiliğinden gerçekleşemezdi. İnsan davranışlarını açıklayan doğa kanunları yoktu. Yine Mao, liderin yüzü karanlığın içinde parlıyordu. Neler olacağını biliyordu diye düşündü kadın. Hiçbirimizin kendimizi güvende hissetmememiz gerektiğini söylemişti. Sürekli temkinli olmamız gerektiğini tekrarladı ama bizler onun bilgeliğini görmezden geldik. Oysa her zaman yeni sınıflar ortaya çıkar, birileri kişisel çıkarların peşine düşer ve yeni devrimler olur. Verandada bu düşünceler arasında oturmayı sürdürürken bir süre sonra uyuyakaldı. Bir gürültüyle uyandı, etrafa kulak verdi. Yine aynı ses. Biri ön kapıyı çalıyordu. Saatini kontrol etti, gece yarısı. Onu bu kadar geç bir saatte kim ziyaret ederdi? Kapıyı açıp açmamak konusunda tereddüt etti. Kapı bir kere daha çalındı. Her kimse uyanık olduğumu biliyor diye düşündü. Belki verandada oturduğumu görmüştür. İçeri girip gözetleme deliğinden dışarıyı kontrol etti. Kapının önünde duran kişi Afrikalıydı. Otel üniforması giymişti. Nezaket ağır bastı ve kapıyı açtı. Genç adam ona bir mektup uzattı. Zarfın üzerinde kendi adını gördü ve Ya Ru'nun el yazısını tanıdı. Oğlana birkaç Zimbabwe doları verdi. Fazla mı yoksa az mı verdiğinden emin değildi. Arka taraftaki verandaya döndü. Zarftan çıkan kısa mesajı okudu. Hong Xiu, ailemizin ve ulusun iyiliği için aramızdaki barışı korumalıyız. Yaptığım kabalıkları kabul ediyorum. Lütfen onlar için beni affet. Birbirimizin gözünün içine bakabilmemizi istiyorum. Eve dönmeden önceki son birkaç gün boyunca seni çölde yapacağım geziye, ilkel doğayı ve hayvanları görmeye gelmeye davet etmeme izin ver. Orada konuşabiliriz. Ya Ru. Metni dikkatlice kontrol etti. Sanki satır aralarında gizli bir mesaj bulmayı bekliyordu. Gizli bir mesaja rastlamadı. Kardeşinin mektubu neden gecenin bir vakti yollamayı seçtiğini de çözemedi. Karanlığı süzüp avını gözüne kestiren yırtıcı hayvanları düşündü. Kurbanların başlarına ne geleceğinden son ana kadar haberleri olmazdı. ''Seni görebiliyorum.'' diye fısıldadı. ''Hangi yönden gelirsen gel, seni zamanında fark edeceğim. Bir daha gizlice bana yanaşma fırsatı yakalayamayacaksın.'' Hong Xiu ertesi sabah erkenden uyandı. Kötü bir uyku çekmiş, rüyasında yüzü olmayan kötü yürekli gölgelerin her yanı sardığını görmüştü. Şimdi verandada oturmuş kısa Afrika şafağını izliyordu. Renkli bir cennet kuşu verandanın kenarına kondu ama geldiği gibi hemen havalandı. Çimenler çiğ yüzünden parlıyordu. Uzaktan bir yerlerden Afrikalıların gülen, bağırışan birilerinin sesi geliyordu. Güçlü kokular her yanı sarmıştı. Gece yarısı gelen mektubu düşünüp kendini dikkatli olmaya zorladı. Bu yabancı ülkede Ya Ru'nun her zamankinden tehlikeli olduğunu hissediyordu. Saat 8'de heyetin en seçkin isimlerinden oluşan ufak bir grup, Ticaret Bakanı, Şangay ve Pekin Belediye Başkanlarının liderliğinde konferans salonunda toplandı. Duvarlarda Mugabe'nin resimleri vardı. Hong Xiu adamın gülümsemesinin ne anlama geldiğine karar veremedi. Arkadaş canlısı mıydı yoksa öfkeli mi? Bakanın yardımcısı katılımcıların dikkatlerini kendisine vermelerini istedi.
Başkan Mugabe ile görüşmeye gidiyoruz.
Başkan bizi sarayında ağırlayacak. İçeri tek sıra halinde gireceğiz. Bakanlar, belediye başkanları ve diğer heyet üyeleri arasında her zamanki mesafeler korunacak. Selamlaşılacak, ulusal marşlar çalınacak. Sonra herkes masada kendine ayrılmış yere geçecek. Başkan Mugabe ile bakanlarımız çevirmenler aracılığıyla sohbet edecekler ve Başkan Mugabe konuşma yapacak. Konuşma metninin bir kopyası önceden bize teslim edilmedi. 20 dakika da sürebilir, 3 saat de. Önceden tuvalete gitmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Konuşmayı soru-cevap bölümü takip edecek. Hazırlanan soruları verdiğimiz kişiler ellerini kaldırıp kendilerini tanıttıktan sonra sorularını soracak. Başkan Mugabe'nin yanıtı bitene kadar ayakta durmayı sürdürecekler. Devam sorularına veya diğer heyet üyelerinin soru sormasına izin yok. Başkanla yapılan toplantının ardından bazı heyet üyeleri Vandlana adlı bakır madenini gezmeye gidecek. Bakan ve sınırlı sayıda delege ise kalıp Başkan Mugabe bakanlarıyla konuşmalarına devam edecek. Hongxiu konferans salonunun arka tarafındaki sütunlardan birine yaslanmış olan Ya Ru'ya baktı. Kardeşinin gözleri yarı kapalıydı. Ancak salondan çıkarken göz göze gelebildiler. Ya Ru, bakanlara ve belediye başkanlarına ayrılan arabalardan birine binmeden önce ablasına gülümsedi. Hongxiu otelin önünde bekleyen otobüse yöneldi. Endişeleri her geçen gün biraz daha artıyordu. Biriyle konuşmalıyım diye düşündü. Korkularımı paylaşabileceğim birileri olmalı. Otobüstekileri inceledi. Yaşlı delegelerin çoğunu uzun zamandır tanıyordu. Pek çoğu Çin'deki politik gelişmeler konusunda onun görüşlerini paylaşıyordu. Ama hepsi yorgun insanlar diye düşündü. Artık o kadar yaşlılar ki tehlike ortaya çıktığında herhangi bir tepki vermiyorlar. Gözleri etrafta dolaşmaya devam etti ama boşunaydı. Otobüste güvenebileceği kimse yoktu. Başkan Mugabe ile yapılacak toplantının ardından bir kez daha katılımcı listesini gözden geçirecekti. Aralarında güvenebileceği birileri olmalıydı. Otobüs son hızla Harare'ye doğru yola çıktı. Yolun iki tarafındaki kızıl toprağı işleyen insanlar Hongxiu'nun gözünden kaçmadı. Otobüs aniden durdu. Yan koltukta oturan adam durumu ona açıkladı. ''Hepimiz aynı anda varamayız.'' dedi. ''Önemli insanlar önce varacak. Biz onlardan sonra gideceğiz. Politika denilen tiyatronun gerekleri.'' Hongxiu gülümsedi. Kendisine hitap eden adamın adını unutmuştu. Ama kültür devrimi zamanında fizik profesörlüğü yaptığını hatırlıyordu. Taşra'da geçirdiği günlerin ardından şehre dönmesine izin verildiğinde vakit kaybetmeden Çin'in Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün başına getirilmişti. Hongxiu, Çin'in gitmesi gereken yön konusunda adamın da kendisiyle aynı düşünceleri paylaştığına inanıyordu. O da kendisi gibi eski tüfeklerdendi. İdeal uğruna hayatını feda etmenin ne demek olduğunu anlamayan gençlerden değildi. Durdukları yerin yakınlarında bir pazar vardı. İki tarafta tezgahlarla doluydu. Hongxiu, Zimbabwe'nin ekonomik çöküşün eşiğinde olduğunu biliyordu. Bu da kalabalık heyetin ülkeyi ziyaret etme nedenlerindendi. Başkan Mugabe kimseye açıklanmamış olsa da Zimbabwe'nin ekonomik bunalımdan çıkmasına yardım etmeleri için Çin hükümetine yalvarmıştı. Batı'nın yaptırımları yüzünden ülkenin altyapısı bile çökmek üzereydi. Pekin'den ayrılmadan sadece birkaç gün önce Hongxiu gazetede Zimbabwe'deki enflasyonun %5000'e ulaştığını okumuştu. Yolun iki tarafındaki insanlar çok yavaş hareket ediyorlardı. Hongxiu onların ya çok aç ya da çok yorgun oldukları izlenimine kapıldı. Birden yere diz çökmüş bir kadını fark etti. Sırtında çocuğunu taşıyordu. Kafasındaysa ağır yükleri taşımasını kolaylaştırmak için sardığı kumaşlar vardı. İki erkek bir sepet çimentoyu kaldırıp kafasına yerleştirmesine yardım etti. Sepetin dengede durduğuna emin olunca kadının ayağa kalkmasına yardımcı oldular. Hongxiu yalpalayarak uzaklaşan Afrikalı'dan gözlerini alamadı. Düşünmeden ayağa kalktı, koltukların arasından geçti ve çevirmene seslendi. ''Lütfen benimle gelin.'' Genç bir kadın olan çevirmen itiraz edecek olduysa da Hongxiu kadının konuşmasını engelledi. Şoför otobüsün havalanmasını sağlamak için kapıyı açmıştı. İçerisi yapış yapıştı. Hongxiu çevirmeni yolun diğer tarafına iki adamın oturmuş sigara içtikleri gölgeliğe sürükledi. Kafasında ağır yükü taşıyan kadın çoktan tozların arkasında kaybolmuştu. Kadının kafasında taşıdığı sepetin ağırlığını sorar mısınız? 50 kilo dedi soruyu sorup yanıtı alan çevirmen. Ama bu korkunç bir yük. 30'una gelmeden kadının beli mahvolacak.
Erkekler hafifçe güldü. Kadınlarımızla gurur duyarız, güçlüdürler.
Hongxiu adamların gözlerinden sorunun ne olduğunu kavramadıklarını anlayabiliyordu. Buradaki zavallı kadınların çileleri Çinli köylülerinkinden farksız diye düşündü. Kadınlar kafalarında ağır yükler taşıyordu. Daha da kötüsü ise kafalarının içinde taşıdıkları yüklerdi. Hongxiu çevirmenle birlikte otobüse döndü. Kısa süre sonra yola çıktılar. Artık motosikletli polisler eşliğinde yol alıyorlardı. Hongxiu pencereyi açıp yüzünü rüzgara verdi. Kafasında çimento taşıyan kadını asla unutamayacaktı. Başkan Robert Mugabe ile yapılan toplantı 4 saat sürdü. Odaya giren adam başkandan çok arkadaş canlısı bir okul müdürüne benziyordu. Tokalaştıklarında kadına bakmadı, gözlerini boşlukta bir noktaya dikmişti. Sanki aynı dünyanın parçası değillerdi ve toplantı bittiğinde kadının var olduğunu dahi unutacaktı. Yaşlı ve güçsüz görünse de üzerinden büyük bir enerji yayılan bu ufak tefek adam, bazıları tarafından insanları evlerinden ve topraklarından süren, hırsları uğruna kendi halkına işkence etmekten kaçınmayan, kana susamış bir cani olarak tasvir ediliyordu. Diğerleri ise onu ülkenin tüm dertlerinin kaynağı olan sömürgecilerle mücadele etmeyi hiçbir zaman bırakmamış bir kahraman olarak görüyordu. Kendisi ne düşünmüştü? Ülke politikalarını net bir görüşe sahip olamayacak kadar az biliyordu. Ama Robert Mugabe pek çok eylemiyle kadının hayranlığını ve saygısını kazanmıştı. Yaptığı her şey iyi olmayabilirdi. Örneğin sömürgeciliğin köklerinin çok derinlere uzandığını söylüyor ve tek bir kez değil, defalarca kesilmeleri gerektiğini savunuyordu. Bu da Batı medyasının sürekli olarak adamı eleştirmesinin nedenlerinden biriydi. Hongxiu toprak sahiplerinden ve onların gazetelerinden yükselen itirazların, sömürgeleşme yüzünden acı çeken insanların çığlıklarını bastırmaktan başka amacı olmadığını bilecek kadar uzun yaşamıştı. Zimbabwe ve Robert Mugabe kuşatma altındaydı. Bir yıl önce ekonomik anlamda ülkenin kontrolünü ellerinde tutan beyaz çiftlik sahiplerinin topraklarına el koymaya başladığında Batı'nın öfkesi zirveye ulaşmıştı. Mugabe beyaz çiftlik sahiplerinin o güne kadar hiçbir şeyleri olmayan siyahlar tarafından taşlanarak öldürülmelerine izin verdiğinde bu nefret daha da güçlendi. Ama Hongxiu 1980'lerde o zamanlar adı Rhodesia olan Zimbabwe'nin Ian Smith'in faşist rejiminden kurtarıldığında Mugabe'nin beyaz çiftçilere toprak hakları meselesinin barışçıl yollarla çözülmesini sağlayacak seçenekler sunduğunu hatırlıyordu. Ama adamın bütün girişimleri sessizlikle karşılanmış ve 15 yıl boyunca hiçbir sonuç elde edilememişti. Sonunda başkanın sabrı tükenmiş ve çiftlikler topraksız köylülere verilmeye başlanmıştı. Elbette bu karar Batı tarafından adaletsiz bir eylem olarak nitelendirildi ve tepkiyle karşılandı. O olayla beraber Mugabe'nin Batı'daki imajı değişti. Özgürlük savaşçısından tam bir Afrikalı diktatöre dönüştü. Yahudi karşıtları Yahudileri nasıl karalıyorsa onu da öyle karaladılar. Ülkesini özgürlüğe kavuşturan adama acımasızca çamur atıldı. Ian Smith de dahil olmak üzere ülkenin eski liderlerinin Zimbabwe'de kalmalarına izin verildiğinden kimse bahsetmedi. Mugabe onları mahkemeye çıkarmamış veya İngilizlerin isyan çıkaran zencilere yaptıkları gibi kurşuna dizdirmemişti. Ama beyazları cezalandırmakla zencileri cezalandırmanın aynı şey olduğu düşünülmediği için kimse bu detaya dikkat etmedi. Hongxiu Mugabe'nin konuşmasını dinledi. Yumuşak bir ses tonuyla tane tane konuşuyordu. Adamın sesi çocuk ölümlerindeki artıştan veya açlıktan bahsettiğinde bile yükselmedi. Mugabe Zimbabwe'deki muhalif güçlerden de bahsetti. Bazı olaylar oldu diye itirafta bulundu Mugabe. Ama Batı medyası hiçbir zaman bana sadık olanlara yapılan saldırılardan bahsetmiyor. Sadece ve sadece bizim yaptığımız saldırıları ve verdiğimiz cezaları anlatıyorlar. Onlara göre düşmanlarımız asla bize bomba atmıyor veya bizi öldürmeye çalışmıyor. Mugabe uzun süre konuştu ama iyi bir konuşmaydı. Hong Xiu kendine karşısındaki adamın neredeyse 80'inde olduğunu hatırlattı. Pek çok Afrikalı lider gibi o da ülkenin sömürgecilerin idaresinde olduğu dönemde uzun yıllarını hapiste geçirmişti. Hong Xiu, Zimbabwe'nin yozlaşmış bir ülke olduğunu görebiliyordu. Kat etmesi gereken uzun bir yol vardı. Ama bunun suçunu Mugabe'ye atmak kolaya kaçmak olurdu. Gerçekler çok daha karışıktı. Masanın diğer ucunda oturan Yaru'ya baktı. Hem Mugabe'ye hem de bakana yakındı. Defterine karalamalar yapıyordu. Çocukken bile bunu yapardı. Birilerini dinlerken çöpten adamlar veya alevlerle çevrelenmiş küçük şeytanlar çizerdi. İçerideki herkesten daha büyük bir dikkatle anlatılanları dinliyor olduğuna eminim diye düşündü Hong Xiu. İki ülke iş yapmaya başladığında kendi lehine kullanabileceği bir şeyler yakalamak umuduyla bütün kelimeleri zihnine kazıyor. Ne de olsa ziyaretimizin amacı bu. Zimbabwe'de ihtiyacımız olan ne gibi ham maddeler var? Onları en ucuza nasıl alabiliriz?
32. Ayrımın sonu. Sayfa 383.